Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Yapımcımız Selahattin Böke, teknik kumanda masasında Mehmet Kasar, konuğumuz Profesör Doktor Mustafa İsen ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Mustafa hocamız ismini biliyorsunuzdur. Türk Edebiyatı üzerine çalıştı. Eski Türk Edebiyatı üzerine çalıştı. Ama sadece akademisyen değil, daha sonra Kültür Bakanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı'nda, siyasette görevler yaptı. Şimdi yeniden hem daha önce çalıştığı akademi konularında hem de bu bürokraside edindiği tecrübeler etrafında o zaman ilgilendiği konularla ilgili çalışmalar yürütüyor. Biz kendisiyle bugün Türk dünyası ve bilhassa Türk Konseyi üzerine konuşacağız. Mustafa Hoca'nın Türk Konseyi'nde Türkiye aksakalı olmak gibi bir sıfatı da var. O yüzden Türk dünyasında olup bitenleri başlangıçtan itibaren yakından takip etti. Türk Konseyi geçtiğimiz günlerde 10. yılını idrak etti hocam, kutlandı. Bu Bakü'de bir toplantı yapıldı. Ama isterseniz Türk Konseyi'ne gelmeden biraz tarihe gidelim. Bu Türkiye'nin, Osmanlı'nın Orta Asya'yla ilişkileri aslında devam etti ama bu Rus işgali ve bilhassa Sovyetler Birliği ile aksayan bir dönem var. O dönemi takiben de Soğuk Savaş'ın bitmesiyle canlanan ilişkiler var. Bu tarihten baktığımızda Türk Konseyi'ne gelirken nasıl bir mirasla karşı karşıya kaldık?
Aslında beklendiği gibi 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ortaya çıkan Türk devletlerini ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. Dolayısıyla bu psikolojik avantajla birlikte Türkiye ile Türk dünyası arasında çok hızlı bir trafik başladı, gelişmeler oldu. Bu gelişmelerde karşı tarafın bir hazırlık içinde olmadığı malumdu ama bu toplumun bir özelliği var. Biz bunu daha çok negatif anlamda kullanıyoruz ama bunu pozitif anlamda da kullanmak mümkün. Türkmen göçü yolda düzülür çerçevesi içinde. Her iki tarafta süratli bir biçimde bu ilişkileri hale yola koyacak bir çaba içinde oldular. O yıllarda Türk dünyasının bu yeni ülkelerinin devlet başkanları, yani Azerbaycan'ın, Türkmenistan'ın, Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın devlet başkanları sık sık Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye'den oralara çok canlı bir ilişkiler ağı başladı. Devlet düzeyinde de bu ilişkileri bir anlamda tanzim etmek üzere yılda bir defa devlet başkanlarının katıldığı bir Türk dünyası zirvesi, Türk kurultayı toplanmaya başlandı. Fakat bu her yıl başlangıçta her yıl devam etmekle birlikte zaman içinde bazı aksamalar oldu, bazı kopmalar oldu. Mesela Özbekistan bir süre sonra bu süreçten çekildi. Bunun bir sivil toplum kuruluşu gibi devam edemeyeceği ortaya çıkınca bu kez 2007'den sonra başta Kazakistan, o zamanki devlet başkanı Nursultan Bey'in de teklifleriyle ve Türkiye'nin gayretleriyle bir çalışma başlatıldı. Bunu bir uluslararası kuruma dönüştürmek ve daha devlet ilişkileri çerçevesi içinde yürüyebilecek bir faaliyete dönüştürmek noktasında. Ben o yıllarda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteriydim. Sayın Cumhurbaşkanımız bana ve Özbekistan pardon Kazakistan Devlet Başkanı da o zaman Ankara'da büyükelçi olan, şimdi Konsey'in genel sekreterliği görevini yürütmekte olan Bağdat Amreyev'e bu işin arka planı ile ilgili bir talimat verdi ve bunun aynı şekilde bu talimat Dışişleri Bakanlığı'na verildi ve bu çerçevede bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmanın neticesinde, uzunca süren bir çalışmanın neticesinde 2009 yılında Nahçıvan'da Türk Konseyi'nin devlet başkanları çerçevesi içinde anlaşmaları imzalandı ve resmi olarak Türk Konseyi kurulmuş oldu.
Evet, bu ilişkiler kurultay formatından bir kurumsal çerçeveye kavuşmuş oldu ve aynı zamanda uluslararası bir,
kuruluşa dönüştü.
Evet, isterseniz bu Türk Konseyi'ni biraz burada bırakalım ve hani Türk Konseyi ile beraber aslında mütalaa edilmesi lazım gelen yine Türk dünyasının ortak kurumları, Türk dünyasına ortak hizmet eden bir takım başka kurumlar var. Mesela zaman içerisinde
Türksoy
ona
gibi
dönüşmüş Türksoy var, TİKA var. Aslında TİKA da ona dönüşmüş durumda.
Bence isterseniz şöyle yapalım. Bir kere Türk Konseyi'den önce kurulmuş kuruluşlar vardı. Türksoy, evet, Türk dünyası ile ilgili kurulmuş ilk resmi yapılanmalardan birisidir. Fakat Türk Konseyi bir nevi bir şemsiye kuruluşu oldu. Bu şemsiye kuruluşun altında bir de parlamentoları ilgilendiren, merkezi Bakü'de olan TÜRKPA diye bir teşkilat kuruldu.
Türk dünyasında bu konseye üye olan ülkelerin parlamentolarından oluşan
TÜRKPA. Türk dünyasındaki ülkelerin parlamentolarından oluşan bir parlamenterler meclisi ve ifade ettiğim gibi bunun da bir genel sekreteri var ve merkezi var. Merkezi Bakü'de teşekkül ettirildi. Ama öncelikle şunu vurgulamak lazım. Türk Konseyi kurulurken de şuna karar verildi. Merkezi İstanbul'da olsun ve bütün bu uluslararası kuruluşlarda olduğu gibi bir genel sekreter tarafından tedvin edilsin. Bu genel sekreterin de alfabetik olarak kurucu ülkelerin temsilcilerinden birisi olsun.
Kurucu ülkeler kimdi hocam, bir hatırlayalım.
Onu da tabii ifade edelim. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye. Başlangıçta katılması beklenen Özbekistan ve Türkmenistan buna katılmadılar. Normal olarak Azerbaycan tarafından genel sekreterliğin tedvin edilmesi gerekiyordu. Ama kuruluş aşamasında İstanbul'da yapılanma ortaya çıkacağı için bu kez bir Türk genel sekreter, kurucu genel sekreter vasıtasıyla oluşturulmasına karar verildi. Bizim emekli büyükelçilerimizden Halil Akıncı Bey,
Eski Moskova büyükelçisi,
bu dünyayı da iyi bilen birisidir. Bu kuruluşu gerçekleştirdi ve ortaya gerçekten bence, çünkü bir kuruluş teşekkül ettiği andan itibaren bunun bir sürü tüzüğü, kanunu, binası, altyapısı teşekkül ettirilmesi gerekiyor. Bunlar yapıldı. Yapıldıktan sonra da önce Azerbaycan tarafından temsil edildi onun akabinde. Şimdi sıra Kazaklar'da, bundan sonra da Kırgızlar eliyle devam edecek. İşte bu sene tekrar Azerbaycan'da bu toplantıların, her yıl yapılmakta olan, yapılması gereken toplantıların ki birkaç tane aksadı. Bu sene 10. yılda 7.'si gerçekleştirildi. Çeşitli sebeplerden dolayı, mesela Türkiye işte 15 Temmuz sonrası ortaya
krizler,
çıkan,
evet,
krizler
tabii
oldu. Bu krizlerde bazen meclis başkanı tarafından, bazen başbakan tarafından temsil edildi ama tekrar bir hale yola girdi çalışmalar. Bu sene 10. yılı idrak edildi. 10. yılla birlikte de hem bir durum değerlendirilmesi yapıldı. Bu sene 10. yılla birlikte çok sevinilecek bir tablo da ortaya çıktı. Özbekistan geriye
dahil
döndü,
oldu. Evet.
Dahil oldu. Türkmenistan gözlemci üye olarak katıldı toplantıya. Daha önemlisi, Macaristan gözlemci üyelik talebinde bulundu ve Macaristan'ın gözlemci üyeliği kabul edildi. Aynı zamanda da Budapeşte'de de bir gözlem evi açıldı. Türk Konseyi'nin bir gözlem evi açıldı.
İsterseniz Macaristan biraz hani dikkat çekici, şaşırtıcı olduğu için oraya bir parantez, pencere açalım. Neden Macaristan'ın böyle bir teşebbüsü oldu?
Murat Bey, aslında dünyada değişik ülkelerin zaman zaman ortaya çıkmış, özellikle de yeni ülkeler için tanımlanabilecek bir takım sorunlar, sorun alanları vardır. Mesela Macaristan, biliyorsunuz, Turani kavimlerden birisidir. Ve
kendini Atilla'nın torunları olarak takdim ediyorlar.
Öyle takdim ediyorlar. Dilleri de sonuç itibariyle Uralaytay dil ailesine mensuptur. Pek çok bakımdan Türkçe ile benzer bir takım ortak kelimeleri vardır. Macarca'da da mesela dünyada en çok sesli harfi bulunan dillerden birisidir. Türkçe'de bu dillerden birisi. 19. yüzyılda Macar kimliği meselesi tartışılırken bu konu büyük oranda aydınlar tarafından gündeme gelmiş ve bunun sonucu olarak da Avrupa'da erken dönem ve önemli Türkoloji merkezleri Macaristan'da kurulmuştur. Yani Macar Bilim Akademisi'nin önemli çalışma alanlarından birisidir. Şimdi bu sosyalist yapı tabii bunları bastırdı. Benzer bir durumdan Bulgaristan için söz etmek gerekir. Bulgar halkının da bir bölümünün tarihteki Türk topluluklarıyla ilişkileri var. Bulgarlar için de bu kendi aralarında Bulgar aydınlar aracılığıyla da tartışılmış konulardan birisidir.
Zaman zaman yeniden tartışılır.
Zaman zaman yeniden, ama sosyalist yapı bunların hepsini bastırdı ve orada daha tek tipçi bir yaklaşım ortaya çıktı. Şimdi bu tencerenin kapağı açılınca yeniden bu eski tartışmalara bağlı olarak böyle bir yapı teşekkül etti. Bu yapının savunucularından birisi şu anda ülkenin başbakanı. Turan Partisi diye de bir parti var. Ve buradan hareketle onlar kendilerini bu dünyayla ilişkili görüyorlar. Ve çeşitli platformlarda Türkiye'nin tezlerine de destek veriyorlar. Biliyorsunuz son Barış Pınarı harekatında da benzer
Avrupa
bir biçimde.
Avrupa Birliği içinde destekledi.
Avrupa Birliği'ne karşı böyle bir destek ortaya koydular. Bu yüzden Macarların bu özel durumu dolayısıyla bu meseleye ilgi duyuyorlar. Bence doğru da oldu. Yani Türk Konseyi de onların bu talebini olumlu değerlendirdi ve gözlemci üye olarak aldılar. Benim şahsen önümüzdeki yıllarda Türkmenistan'ın asli üye olarak, Rusya'nın da gözlemci üye olarak biraz daha yapının genişlemesi ve bu çerçevede kendisine yeni alanlar açmasının doğru olacağı kanaatindeyim.
İsterseniz bir pencere de Özbekistan'a açalım. Çünkü Özbekistan gerçekten Orta Asya'da Türk medeniyetinin, Türk İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından birisini teşkil ediyor. Ve nüfusu itibariyle de çok önemli bir ülke. Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne katılmasıyla Türk Konseyi nasıl bir dönüşüm geçirecek, nasıl bir güç kazanacak?
Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Türk Konseyi'nin kuruluşu kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bölgelerin, hele hele böyle biraz suni yapılanmalarla dağılmış bölgelerin kendine mahsus kilit ülkeleri vardır. Ben Özbekistan'ı da Orta Asya'nın kilit ülkelerinden birisi olarak görüyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hem nüfusu itibariyle hem de bir kadim geçmişi, bir uygarlık geçmişi olması hasebiyle Özbekistan çok önemlidir. Ayrıca Özbekistan Orta Asya'da üreten bir toplumdur. Yani mesela Kazakistan gibi, Türkmenistan gibi zengin petrol ve benzeri altyapı imkanlarına sahip bir ülke değil. Kendisine yetecek kadar petrol, kendisine yetecek kadar bu tarz ürünler olmakla birlikte onun ötesinde beşeri sermaye bakımından Orta Asya'da en çok dikkate alınması gereken ülkelerden birisidir. Ben bir toplumun uygarlık geçmişinin varlığının onu istikbale taşıma noktasında da çok önemli bir rol oynadığı kanaatindeyim. Bu avantajını da iyi kullanmaktadır Özbekistan. Ayrıca sizin ifade ettiğiniz gibi 30 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip. Bu da çok önemli. Bir dönem maalesef kendisini dünyaya kapatan, ülkesini de dünyaya kapatan bir lider tarafından yönetildi ülke. Bunun sıkıntılarını Özbekistan gördü. Daha iyi bir atak daha ve daha iyi bir konumda olabilirdi bugün bölgede.
Ama çok kısa sürede toparlandı Özbekistan. Türk dünyasıyla da Türkiye'yle de ilişkilerini,
dünyayla ilişkilerini de sadece bu coğrafyayla ilgili.
Çok başarılı bir performans sergiliyor şu anda.
Size sadece şu kadarını söyleyeyim. Bu ilişkiler çerçevesi, bu ilişkilerin de katkısıyla son bir yıl içinde Kazakistan'la olan ekonomik ilişkilerinde %40 oranında bir artıştan bahsedilebilir. Türkiye ile ilgili neredeyse %20'lere varan bir artıştan söz edilebilir. Diğer çevre ülkelerle ilişkilerinde aynı şekilde ağırlıklı olarak olumlu seyreden bir tablodan söz edilebilir. Ben ilişkiden Özbekistan'ın çok karlı çıkacağını düşünüyorum ama aynı zamanda Türk dünyasının da çok karlı çıkacağını düşünüyorum. Size şu kadarını söyleyeyim. Türkiye ile ilişkiler açısından biraz daha bir tanıtım ortaya çıkarılabilirse sadece turizm potansiyeli noktasındaki imkanları harekete geçirdiği takdirde Özbekistan Türkiye'den en çok turist çeken ülkelerden birisi haline gelebilir. Çünkü bizim kültür tarihimize dönüp baktığımız zaman hangi isme ele alsak sadece şu kadarını
sayalım
söyleyeyim. Şu kadarını söyleyeyim. Kütüb-i Sitte'nin yani Kur'an-ı Kerim'den sonra en önemli 6 kitaptır. 6 hadis kitabıdır bunlar biliyorsunuz. 5 tanesi bu coğrafyada yazılmıştır. Bizim itikattaki mezhebimiz İmam Maturidi. Bugün
yeniden konuşuluyor, tartışılıyor, çok konuşuluyor, keşfediliyor. Tartışılıyor.
Semerkant'ta yatmaktadır. Türkiye'deki tasavvufi hareketlerin en önemli düğün başlarından birisi olan Şah-ı Nakşibendi yine bu coğrafyadadır. Bunlar en çok bilinenler. Birazcık daha alt kategorileri de saymaya kalkışsak, Kalebazi'yi sayalım, bir başka ismi sayalım, Sühreverdi'yi sayalım. Bunlar hepsi yine bu coğrafyayla çok yakın alakalı isimlerdir. Dolayısıyla Anadolu Müslümanlığında bunların her birisinin çok ciddi katkıları vardır. Bugün de devam eden canlı uzantıları var. Onlarla ilgili paralellikler kurulduğu takdirde aynı zamanda tarihi mekanlar açısından falan da çok önemli
bir
coğrafya.
Türk dünyasının ve özellikle Türkiye'nin bir numaralı turistik beldesi olacak herhalde Özbekistan.
Bu mümkün. Böyle bir potansiyel var. Şimdilik ilişkiler de iyiye gidiyor. Biliyorsunuz bu Türk Konseyi'nin faaliyetlerinden bahsetme imkanımız olacaksa burada turizmin de önemli bir geçmiş yıllardaki Devlet Başkanları Zirvesi'nin önemli gündem maddelerinden birisiydi. İpek Yolu tur paketleri oluşturuldu.
İsterseniz şöyle yapalım hocam. Yani biz konseyin kurulduğunu anlattık. Konseyin nasıl işlediğini, yani bu zirveler etrafında belli bir temanın belirlendiğini ve o çerçevede hani Cumhurbaşkanlarına gelinceye kadar ciddi hazırlıklar yapıldığını çeşitli aşamalarda biliyoruz. Her senenin aşağı yukarı bir gündemi oluyor. İsterseniz bu işleyişi anlatarak birkaç örnek üzerinden çerçeveyi genişletelim.
Türk Konseyi'nin bir takım yapılanmaları var biliyorsunuz. En üstte devlet başkanları. Bunun altında dışişleri bakanları ve bunların zaman zaman yaptığı toplantılar var. Konseyde sadece Türk dünyasının özel konumundan dolayı ve Türk dünyasının kendi geleneğinden dolayı bir Aksakallar Meclisi var. Biliyorsunuz Aksakal tabiri bu coğrafyada özellikle Orta Asya coğrafyasında bugün de hayatiyetini devam ettiren.
Bazı yerlerde Aksakal meclisleri var yani Azerbaycan gibi değil mi?
Yani her köyün bir aksakalı var. Evet. Her kasabanın bir aksakalı var. Bunlardan müteşekkil her şehrin bir aksakalı var. Ve ülkenin bir aksakalı var. Yani bunların nizami bir yapılanmaları var. Hatta bayrakları var. Senede belli ölçüler içinde toplanıyorlar. Devlet başkanı bunları kabul ediyor ve halkla devlet arasındaki ilişkiyi tanzim etmekte önemli bir rol üstleniyorlar. Bu bakımdan Nazar Bey'in tekliflerinden birisiydi. Bu Türk Konseyi'nde Türk toplumuna has böyle bir yapılanmanın da yer alması gerektiği. Her ülkenin de bir aksakalı var biliyorsunuz.
Türkiye'nin işte, aksakalı siz atandınız.
Evet, Türkiye'nin aksakalı ben atandım. Biz de yılda iki defa toplanıyoruz. Son zamanlarda biraz aksamalar oldu ama bu telafi edilecektir diye düşünüyorum. Aksakalların en önemli görevlerinden bir tanesi devlet başkanları zirvesine gündem hazırlamaktır. gündem konusunda da biz baştan itibaren...
Bir de kıdemli memurlar toplantısı.
Bir de onun oluyor. Altında kıdemli memurlar
yani
toplantısı var.
Herhalde arayı doldurmak için. Yani aksakallar fikir ortaya koyuyorlar. Onların
kıdemli memurlar bunu
kurumsallaştırmaya, mevzuatını falan hazırlamaya yöneliyorlar.
Ve bunu Dışişleri Bakanları gündemine taşıyorlar. Orada da nihai bir çerçeveye
sistem
dönüşmüş
oluyor.
Sistem
iyi bu bakımdan.
Bu bakımdan sistem iyi. Ama biz baştan itibaren şuna özen gösterdik. Zaten siz de çok iyi biliyorsunuz. Türkiye'de biz tarihe yönelik ve kendi dünyamıza yönelik bir takım faaliyetleri gündeme taşımaya başladığımız zaman derhal bu faaliyetlerin tarihi konumunu gündelik meselelerin daha çok önüne geçirmeyi seviyoruz. Unutmuyorum, bundan birkaç yıl önce bu meselelere ilgili bir kurumun İpek Yolu ile ilgili bir toplantısında, yine bu çerçevedeki bir toplantısında bildirilere baktım. Bildirilerin büyük çoğunluğu mesela 5. yüzyılda İpek Yolu'nun karşı karşıya kaldığı sorunlar gibi. Ben biraz sertçe tepkimi ifade ettim. Arkadaşlar 5. yüzyılda İpek Yolu'nun sorunları var da 2000'li yıllarda İpek Yolu'nun sorunları yok mu? Niye bu işi bu kadar tarihe taşıyarak yapma gayreti içindeyiz? Güncel meseleleri de biraz tarihle irtibatlandırarak daha kolay halledebilecek bir çerçeveye taşımalıyız diye. Bu bakımdan birinci zirvenin mesela gündem maddesi ekonomik ve ticari işbirliği oldu. Bu 2011 yılında Almatı'da yapıldı bunun toplantısı ve bunun neticesinde Türk İş Konseyi kuruldu ve bu yıl Taşkent'te Türk Dünyası Odalar ve Borsalar Birliği'nin kuruluşuna dönüştü.
Evet,
bu.
Gelişti. Yani gelişti. Yani bir safhaya ulaştı.
Birinci aşamada karar alındı. Arkasından Türk İş Konseyi'ne dönüştü. Üçüncüsünde de daha reel manadaki Odalar ve Borsalar Birlikteliklerinin bir merkezi var orada şimdi ve buna bağlı olarak bir çalışma
hepsi
var.
Hepsi birbirini muhatap alarak ortak evet. bir paydada buluşuyorlar.
Evet.
Yani zirvelerden bir şey de çıkıyor. Yani
bir uygulama alanı çıkıyor.
Evet.
Uygulama alanı çıkıyor. Bu çok
çıkıyor,
önemli.
Evet.
Ve uygulanabilecek meseleleri gündeme taşımaya hasaten dikkat ettik. Eğitim, bilim ve kültür konulu ikinci zirve Bişkek'te toplandı. Mesela bu toplantıda da Türk Akademisi kuruldu. Merkezi Almatı'da, Astana'da. Şimdi Nur Sultan oldu adı biliyorsunuz evet. Nur Sultan'da. Ve Türk Dünyası Miras Vakfı kuruldu. Bunun merkezi de Bakü'de. Bunlardan birincisi Türk Dünyası'nın akademik problemlerini gündeme taşıyacak bir çalışma.
Onlar zaman zaman toplantılar yapıyorlar.
Zaman zaman toplantılar yapıyorlar. Türk Dünyası'na
yayınları
yönelik.
Yayınları da oluyor.
Başta arkeolojisi olmak üzere, sanat olmak üzere. Miras Vakfı daha çok Türk Dünyası'nın kültürel problemlerini, daha çok da anıtsal eserleriyle ilgili çalışmaları gündeme getirecek. Bir nevi UNESCO'nun yaptığı gibi. Mesela burada benim şahsen hayalim gelecek yıllarda gündeme taşınabilir mi merak ediyorum. Keşke bizim de Dünya Miras Listesi gibi Türk Dünyası Miras Listesi diye bir çalışmamız olsa. Hatta bunları biraz geliştirdikten sonra uluslararası UNESCO aracılığıyla uluslararası platforma taşıyabilecek bir yaklaşım içinde.
Şimdi galiba bir ölçüde oluyor hocam. Hani bu Türk dünyasının UNESCO'ya katılan ülkeler bir araya gelerek zaman zaman ortaklaşa faaliyetlerde
bu çalışmaları yapıyorlar.
Böyle yan çıktıları da oluyor.
Bu çalışmaları
bu
yapıyorlar.
Kültürel mirası Azerbaycan devleti destekliyor bildiğimiz kadarıyla. Özellikle...
Hayır, bunu Türk Konseyi destekliyor ama kuruluş mekanı Bakü'de. Doğal olarak başında bir Azeri bayan arkadaşımız var. Devlet Başkanlığı'nın da himayesinde, oradaki Devlet Başkanlığı'nın himayesindeki kuruluşlardan birisi. Üçüncü zirve ulaştırma temasıyla toplandı. 15-16 Ağustos 2013'te Gebele'de yapıldı bu toplantı. Gebele biliyorsunuz.
Evet.
Azerbaycan'ın kuzeye doğru. Kafkas Dağları'nın eteğinde.
Bizim hani değerli dinleyicilerin takip edebilmesi için Bolu'ya benzeyen, Bolu'nun biraz daha rakımı belki biraz daha yüksek bir coğrafyası Azerbaycan'ın.
Evet,
turistik
evet.
bir bölgesi.
Hem kış sporları merkezi
evet.
hem de ormanların eteğinde gölleriyle falan da maruf güzel evet. kasabalarından birisi. Burada toplandı ve ulaştırma problemleri çok önemli çünkü maalesef gümrüklerle ilgili sorunlar var. Türkiye'den bu coğrafyaya intikal etmek durumunda olan bir tır yaklaşık 20 kilometre hızla falan ulaşabiliyor. Çok bekliyor gümrüklerde. Sorunlar oluyor. Başka tür problemler oluyor.
Süreyi uzatıyor. Maliyeti de artırıyor.
Maliyeti çok arttırıyor. Tabii götürdüğünüz ürünlerin bazen bozulmasına vesile olabilecek.
Her ürünü götüremiyorsunuz bozulacakları. O da ticaret hacmini düşürüyor.
Dikkate alarak.
Evet.
Bunun da çok somut bir çıktısı oluştu. Biliyorsunuz Bakü-Tiflis-Kars demiryolu faaliyete geçirildi. Henüz çok istenilen düzeyde çalışmıyor ama bu lojistik ağırlıklı bir demiryolu ve bununla birlikte dünya bir yeni olaya tanık oldu. Bugün Pekin'den kalkan bir tren kesintisiz olarak Londra'ya ulaşabilmektedir. Bu dünya tarihi için çok önemli süreçlerden
aslında
birisi.
Aslında Çin'in o demir kuşak projesiyle de bir ölçüde
yol ve
örtüşen,
kuşak projesiyle bir ölçüde örtüşen evet. bir tablo. 5 Haziran 2014'te Bodrum'da toplandı 4. zirve. Biraz önce de bahsettik işte bu 4. zirvenin konusu turizmdi. Turizmde Türkiye'nin gerçekten bu ülkelerle mukayese edilmeyecek kadar büyük bir tecrübesi var. Bu tecrübeyi paylaşma konusunda bakanlar düzeyinde çalışmalar yapıldı. İpek yolu tur paketi oluşturuldu. Bunlarla ilgili ilgili ülkelerle çalışmalar gerçekleştirildi. Şimdi o zaman Özbekistan sürece dahil değildi. Şimdi Özbekistan sürece dahil olunca bence çok daha zenginleşti bu program. Ve gelecekte de Türk dünyası ile ilişkilerde çok önemli bir lokomotif unsur olacak. Turizm zaten başlı başına bir lokomotif sektördür. Yani yaklaşık 50 kadar sektörü peşinden sürükleyen ve bu manada da bu dünya ile ilişkilerde de etkin rol oynayabilecek bir faaliyet alanı.
Türkiye bundan çok istifade ediyor. Yani Türk dünyasının bugün birinci tercihi herhalde Türkiye.
Kesinlikle.
Sadece gelen turistler açısından değil hocam. Sermaye de geliyor. Burada yatırım yapıyor.
Evet, turizm yatırımı yapan önemli müteşebbisler var. Türk dünyasından gelen önemli müteşebbisler var. Sonra 11 Eylül 2015'te Almatı'da toplandı 5. zirve. Bu 5. zirvede medya ve enformasyon meselesi konuşuldu. Bu da önemli. İlişkilerin ulaşım yol kısmını ayarlıyorsa bu da bir anlamda telefon, komünikasyon ve benzeri tür faaliyetleri tanzim eden bir çalışma. Burada enformasyonun lehte aleyhte olabilecek hususları gündeme getirildi. Altyapıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirildi. Ve onun da çıktıları devam ediyor çalışmalar. 3 Eylül 2018'de Kırgızistan'da Çolpanata'da 6. toplantı yapıldı. Bu 6. toplantıda da gençlik ve milli sporlar masaya yatırıldı. Bunun çok iyi bir sonucu çıktı ortaya. Biliyorsunuz Kırgızistan'da bununla ilgili göçebe oyunları olimpiyatı gerçekleştirildi. İkisi yapıldı. Şimdi 2 yılda bir. Türkiye'de buna bağlı olarak da biliyorsunuz etnosporla ilgili
gelişmeler var.
Gelişmeler bizde, var, evet. Uygulamalar var.
Bizde de büyük festivaller yapılıyor artık.
Büyük festivaller yapılıyor ve yeniden bir ilgi doğdu kamuoyunda bununla ilgili. Oralarda daha canlı bu sportif faaliyetler. Dolayısıyla Kırgızistan'da yapılması çok doğal. Orada özellikle at ve atlı sporlar günelik hayatın çok doğal parçalarından bugün de. 7. zirve geçtiğimiz günlerde yaklaşık...
Onun konusu neydi hocam?
10 gün kadar önce. O da çok önemli bir alan üzerinden yürüdü. Türkiye'nin bu organize sanayi bölgeleri konusunda çok iyi bir birikimi var. Ve bu organize sanayi bölgeleri meselesinin Türk dünyasına yansıması konuşuldu. Küçük ve orta ölçekli sanayi yatırımları. Organize sanayi bölgeleri gündemin birinci maddesiydi. Ben eminim Türkiye tecrübesinin oralarda çok işe yarayacağına kaniyim. Zaten bundan birkaç yıl önce de Kazakistan'ın bazı şehirlerinde top aracılığıyla bu manada çalışmalar gerçekleştirilmişti. Şimdi onu belki Türk dünyasına yayacak bir çalışma ortaya çıkabilecek. Görüldüğü gibi hemen hemen hepsi doğrudan uygulamaya dönelik. Yani burada hamasetten çok
gerçekçi projeler
gerçekleştirilebilecek işbirliği. Tabii başka şeyler de konuşabiliriz. Türk Dünyası Üniversiteler Birlikteliği kuruldu mesela bu çerçevede.
Bunları daha sonra Türk Konseyi'nin dışında yine Türk Dünyası üzerine bir işbirliği zeminini değerlendiren programda konuşalım.
Ama bir cümle şunu söylemek istiyorum.
Buyurun.
Türk Konseyi başka hiçbir iş yapmamış bile olsa Türkiye-Rusya krizinde devreye girdi. Oradan Nazar Bey'in kişisel tecrübesini de kullandı elbette ama Türk Konseyi'nin ilişkilerin bu noktaya gelmesinde çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Bu ilişkiyi daha ciddi bir soruna dönüşmeden çözmüş olması bile Türk Konseyi'nin varlığının ne kadar ehemmiyetli olduğunun en önemli göstergelerinden birisidir.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli dinleyiciler, yapımcımız Selahattin Böke, teknik kumanda masasında Mehmet Kasar, konuğumuz Profesör Doktor Mustafa İsen ve bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.